Merhaba, ben Yusuf. Neen Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rick Carson'ın Taming Your Gremlin kitabı. Türkçe'ye kabaca kendi gremlinini evcilleştirmek diye çevrilebilecek, iç eleştiri ve kendini sabote etme üzerine yazılmış bir kişisel gelişim klasiğidir.
İlk kez 1983'te yayımlanan, daha sonra gözden geçirilen bu çalışma, zihindeki yargılayıcı ve karamsar sesi gremlin adıyla somutlaştırır.
Carson'ın amacı, bu sesi susturmak ya da onunla mantık kavgasına girmek değildir. Asıl amaç, iç konuşmanın farkına varmak, onu kişinin değişmez kimliği sanmamak ve daha özgür seçimler yapabilmektir. Kitap, psikolojik gözlemleri, zen ve taoist etkiler taşıyan sade bir yaklaşımla, kısa örnekler ve uygulanabilir alıştırmalarla birleştirir. Bu nedenle akademik bir klinik psikoloji metninden çok gündelik hayatta erteleme, korku, aşırı öz eleştiri ve ilişki sorunlarıyla karşılaşan okura yönelik pratik bir rehberdir. Temel vaadi, insanın kendi yoluna nasıl engel olduğunu daha net görmesine yardım etmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, gremlin, düşünce değil, düşünceleri yorumlayan iç anlatıcıdır. Carson'ın yaklaşımındaki gremlin,
nara sıra gelen olumsuz bir düşünceden daha kapsamlıdır. Gremlin, yaşananları sürekli yorumlayan, başarıyı küçülten, hatayı büyüten ve geleceği tehdit gibi gösteren iç anlatıcıdır.
Örneğin kişi iyi tamamladığı bir işin ardından memnuniyet duyacağı yerde yeterince iyi değildi, yakında eksiklerim fark edilecek diye düşünüyorsa,
kitap bunu gremlin dilinin bir örneği sayar. Bu kişileştirme, soyut öz eleştiriyi görünür hale getirmek için kullanılır. İnsan, ben yetersizim düşüncesiyle zihnimde yetersiz olduğumu söyleyen bir ses var cümlesi arasındaki farkı fark ettiğinde düşünceye olan bağlılığı gevşeyebilir. Carson'ın önemli uyarısı şudur. Gremlinle tartışmak çoğu zaman çözüm değildir. İç eleştiri, karşı argümana uyum sağlayıp yeni bir biçim alabilir.
Bu yüzden kitap, düşüncenin doğru mu yanlış mı olduğunu sürekli kanıtlama çabasından önce onun işleyişini izlemeyi önerir.
Gremlin kavramı bilimsel bir tanı kategorisi değildir. Fakat gündelik zihinsel baskıyı tanımak için akılda kalıcı bir metafordur. İkinci olarak doğal benlik, kusursuz bir kimlik değil, anda temas kurabilme kapasitesidir. Kitapta gremlin karşısında yer alan kavram doğal benliktir. Carson bunu sürekli performans değerlendirmesi yapan, zihnin altında kalan, daha canlı, doğrudan ve tatmin duyabilen taraf olarak tarif eder.
Doğal benlik, her zaman neşeli olmak, hiç kaygılanmamak ya da her arzuyu izlemek anlamına gelmez.
Daha çok kişinin o anda ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve ne yaptığını araya sert yargılar koymadan fark edebilmesidir. Bu ayrım, kitabın özgün yönlerinden biridir. Carson, sorunu yalnızca negatif düşünceyi pozitif düşünceyle değiştirmek şeklinde ele almaz. Bunun yerine, kişinin içindeki yorum makinesiyle özdeşleşmesini azaltmaya çalışır.
Böylece kişi, örneğin bir toplantıda konuşmaktan korktuğunda, korkusunu kişiliğinin kesin kanıtı saymak yerine gözlemleyebilir.
Bu gözlem konuşmayı zorunlu hale getirmez. Fakat seçeneği yeniden görünür kılar. Carson'ın dili yer yer spiritüel ve zen etkili olduğu için doğal benlik kavramı herkese aynı ölçüde ikna edici gelmeyebilir. Yine de kavramın pratik işlevi açıktır. Kişinin kendini tek bir iç sesin hükümlerine indirgememesine yardım eder. Üçüncü olarak yöntemin ilk adımı iç eleştiriyi değiştirmeden önce fark etmektir. Gremlin evcilleştirme yönteminin merkezinde farkındalık bulunur. Carson'a göre kişi, gremlini ortadan kaldırmaya çalışırken bile onun baskıcı dilini kullanabilir. Bunu artık düşünmemeliyim, neden hala böyleyim veya hemen düzelmeliyim gibi ifadeler, öz eleştirinin yeni kılıklara girmiş halleri olabilir. Bu nedenle ilk uygulama, zihinden geçenleri hemen düzeltmeye çalışmadan fark etmektir. Kitapta önerilen, şimdi farkındayım türü pratikler, dikkatini mevcut düşünceye, bedensel duyuma, davranışa ya da çevrede olan bitene getirmeye dayanır. Amaç, otomatik pilotu kesintiye uğratmaktır. Örneğin erteleyen biri, kendini tembel diye damgalamak yerine işe başlamadan önce ortaya çıkan huzursuzluğu, başarısızlık tahminlerini ve kaçınma davranışını gözlemleyebilir. Böyle bir gözlem, davranışı anında değiştirmese bile mekanizmayı ayrıştırır. Carson, bu sürecin bitirilecek bir proje olmadığını vurgular. Gremlin zamanla biçim değiştirebilir,
yeni durumlarda farklı cümlelerle ortaya çıkabilir. Bu yüzden yöntem, kalıcı bir zafer iddiası yerine tekrar tekrar fark etmeye dayalı bir tutum önerir. Kitabın gücü de büyük dönüşüm vaatlerinden ziyade bu küçük dikkat anlarını uygulanabilir hale getirmesidir. Dördüncü olarak, oyun ve seçenek üretme. Korkunun tek doğru gibi görünmesini kırar, Carson'ın yöntemi yalnızca iç sesi izlemeyi değil, davranışta küçük deneyler yapmayı da içerir. Kitapta seçeneklerle oynamak fikri, Gremlin'in dayattığı ikiliği kırmak için kullanılır. Gremlin çoğu zaman durumu dar bir çerçevede sunar. Ya kusursuz olmalıyım, ya başlamamalıyım, ya herkes beni onaylamalı ya da rezil olurum, ya güvenli olanı seçmeliyim ya da mahvolurum. Carson bu kesinlik yerine farklı hareket biçimlerini merakla denemeyi önerir. Buradaki oyun sözcüğü sorumsuzluk anlamına gelmez. Kişinin sonucu önceden garanti etmeye çalışmadan düşük riskli bir adım atmasına işaret eder. Örneğin bir konuşmaya hiç katılmayan biri en etkileyici yorumu yapmayı hedeflemek yerine yalnızca açıklayıcı bir soru sormayı deneyebilir. İş değiştirmeyi düşünen biri de hemen kesin karar vermek yerine bilgi görüşmesi yapmak veya kısa bir beceri eğitimi araştırmakla başlayabilir. Bu yaklaşım, kişinin korkusunu yanlış ilan etmez. Korkunun davranışı tek başına yönetmesini sınırlar. Kitabın üslubundaki mizah ve hafiflik de bu noktada işlevseldir. İç mücadeleyi dramatikleştirmek yerine kişinin katı alışkanlıklarını daha esnek biçimde incelemesine alan açar. Son olarak, kaçınma ve dolaylı iletişim. Gremlin'in ilişkilerdeki etkisini büyütür. Taming Your Gremlin, iç eleştiriyi yalnızca bireysel başarı meselesi olarak ele almaz. Gremlin'in ilişkilere de etki ettiğini gösterir. Kişi reddedilme, çatışma veya yetersiz görünme korkusuyla ihtiyaçlarını söylemediğinde çoğu zaman dolaylı davranışlara yönelir. Susmak, ima etmek, aşırı uyum göstermek ya da karşı tarafın ne düşündüğünü varsaymak kısa süreliğine rahatsızlığı azaltabilir. Ancak uzun vadede yanlış anlamaları, kızgınlığı ve uzaklaşmayı artırabilir. Carson'ın yaklaşımında doğrudan iletişim, Gremlin'in kaçınma üzerinden kurduğu gücü azaltır. Bu, her düşünceyi filtresiz biçimde söylemek değildir. Daha çok, kişinin kendi deneyiminin sorumluluğunu alarak açık konuşmasıdır. Sen beni hiç önemsemiyorsun yerine, bu konuda konuşmadığımızda kendimi dışarıda kalmış hissediyorum. Demek buna örnek olabilir. Bu dol, yargıyı azaltır ve somut bir temas olanağı yaratır. Kitap, insan ilişkilerindeki karmaşık sorunları tek başına iç eleştiriye bağlamaz. Fakat kişinin zihnindeki korku anlatısının iletişimden kaçınmayı nasıl beslediğine dikkat çeker. Bu yönüyle yöntem, yalnızca hedeflere ulaşma aracı değil. Kişinin daha açık ve seçime dayalı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilecek bir farkındalık çerçevesidir. Sonuç olarak, Taming Your Gremlin. Özellikle yoğun öz eleştiri yaşayan, ertelemeye kayan, hata yapma korkusuyla hareket alanını daraltan ya da başarılarına rağmen sürekli yetersizlik hisseden okurlar için uygundur. Yöneticiler, yüksek standartlar koyan profesyoneller ve iç baskıyı motivasyonla karıştıran kişiler de kitaptan yararlanabilir. Bununla birlikte eser, ağır depresyon, travma, takıntı veya ciddi kaygı sorunları için klinik destek yerine geçecek bir kaynak olarak görülmemelidir. Böyle durumlarda bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak daha yerindedir. Kitabın pratik faydası, okura kendi zihnini sürekli düzeltilecek bir düşman gibi değil, gözlemlenebilecek bir süreç gibi ele alma imkanı vermesidir. Fark etme, seçenek üretme ve küçük davranış deneyleri, soyut kişisel gelişim söylemlerinden daha somut bir çalışma zemini sağlar. Benzer türdeki birçok kitap, olumsuz düşünceleri olumlu ifadelerle değiştirmeye veya katı hedef sistemleri kurmaya odaklanır. Carson'ı ayıran nokta, iç eleştiriyi kişileştiren ama onunla savaşmayı önermeyen yaklaşımıdır. Mizah, çizimler, kısa anlatılar ve zen etkili sade dil, yöntemi daha az yargılayıcı hale getirir. Bilimsel, yapılandırılmış bir bilişsel davranışçı terapi rehberi arayanlar için yetersiz kalabilir. Buna karşılık, iç sesle özdeşleşmeyi sorgulamak ve gündelik hayatta daha esnek davranmak isteyenler için kalıcı, erişilebilir bir başlangıç noktası sunar. Destek olmak isterseniz, Rick Carson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.